Ayrım 7.
Viardo'dan Endülüs tarihini 1863, Şeruel ve Lavalle'den Engizisyon tarihini 1882, Molière'den Hecevezni ile ve Riyan'ın Encamı 1881 adı ile Tartüf'ü çevirdi. 1868'de Londra'da Namık Kemal ile birlikte Hürriyet gazetesini çıkarmaya başladı. 1870'de Cenevre'deyken Hürriyet'i tek başına çıkarmaya devam ettiği gibi meşhur Terkibi bendini de yayınladı. Yine aynı yıl Jean-Jacques Rousseau'dan Emile'i çevirdi. Paris'te bulunduğu sırada 1866'dan beri patlak vermiş olan Girit isyanını ele alarak Ali Paşa'nın şahsını ve politikasını mizah yoluyla ve şiddetle hicveden 3 bölümlük Kaside, Tahmis, Şer, Nazım, Nesir, Zafernamesini ve Abdülaziz'in padişahlıktaki veraset usulünü değiştirmek istediği hakkında çıkan söylentiler üzerine bu isteğe karşı çıkan ve 2 mektuptan ibaret Veraset-i Saltanat-ı Seniyye'yi yazdı. 1871'de Ali Paşa'nın ölümü üzerine İstanbul'a döndü. Abdülaziz'in tahttan indirilmesine 1867 kadar Şurayı Devlet Danıştay üyeliğinde, 5. Murad'ın Mabeyn Başkatipliğinde ve Kanunu Esasi Anayasa Encümeninde bulundu. Bu arada klasik İslam şairlerinden Arap, Fars, Türk örnekler taşıyan Harabat 1874 adlı 3 ciltlik büyük antolojisini uzun bir manzum ön sözle yayınladı. Eski edebiyatın propagandasını yaptığı suçlamasına yol açan bu eseri dolayısıyla Namık Kemal'in Tahrib-i Harabat ve Takip adlı eserlerinde çok ağır hücumlara uğradı. İkinci Abdülhamit tahta çıktıktan sonra vezirlik rütbesiyle Suriye valiliğine tayin edilerek İstanbul'dan uzaklaştırıldı. Oradan Konya valiliğine gönderildi ve Adana valisiyken 1880'de öldü. Mezarı Adana'dadır. Ziya Paşa'nın sağlığında kitap halinde yayımlanmamış olan şiirleri ölümünden sonra ilk olarak damadı Hamdi Paşa tarafından derlenip yayınlandı. Eşar-ı Ziya 1881. En eskisi 1851 tarihi taşıyan şiirleri ile Ziya Paşa, gerek lirizm ve fikir, gerekse sanat gücü bakımından Şinasi'nin çok üstünde ise de Türk edebiyatının batılılaşmasında onun kadar tesirli olabilmiş değildir. Ziya Paşa'nın şiirleri, hece ile yazılmış birkaç şarkısı istisna edilecek olursa, teknik bakımından tamamıyla divan nazmına bağlıdır. Hayallerinde ve duyuş tarzında da eskiden ayrılmış sayılamaz. Onun şiirlerinde divan şiirinin hayal unsurlarına, mazmunlarına çok bol rastlanır. Kullandığı temalar içinde en geniş yeri tutan aşk temasında da divan şiirinin anlayışını aşabilmiş değildir. Lirik manzumelerinde eski şiirin bütün estetik unsurları yer alır. Bu yönlerden Ziya Paşa'yı Batılı Türk Edebiyatı'nın tam bir temsilcisi olarak kabul etmeye imkan yoktur. Ziya Paşa'nın bütün batıcılığı yazılarının fikir muhtevasından doğar. Ziya Paşa'da batılı bir edebiyat anlayışı vardır ve Türk edebiyatının da böyle bir edebiyata benzemesi isteğini ve zaruretini tamamıyla duymuştur. Bunun içindir ki Hürriyet'te çıkmış olan Şiir ve İnşa 1868 makalesinde Türk edebiyatını modernleştirmenin ve millileştirmenin en üst derecesine birdenbire sıçrayıp divan edebiyatını milli bir edebiyat olarak kabul etmez ve gerçek Türk edebiyatının halk edebiyatı olduğunu söyler. Fakat tam bir inkılapçı zihniyeti ile savunduğu bu tezi 6 yıl sonra yayımladığı Harabat adlı bir şiir antolojisinin manzum ön sözünde red ederek halk edebiyatını küçümser ve divan edebiyatını göklere çıkarır. Bu açık çelişmedeki birinci davranışı onun medenileşme zaruretinden hareket eden inkılapçı yönünü, ikinci davranışı da alışkanlıklarından ve duygularından doğma muhafazakar yönünü belirtirler. Düşünceleriyle inkılapçı olan Ziya Paşa, duyguları ile tamamıyla alışkanlıklarına bağlıdır. Düşüncelerindeki batılı tavrı şiirlerindeki fikri muhtevada görmek mümkündür. Bu muhteva başlıca sosyal ve felsefi iki kadroda toplanabilir. Sosyal kadronun unsurları Şinasi'de olduğu gibi daha çok tazminatın getirdiği hak, hürriyet, adalet, kanun, medeniyet gibi kavramlara dayanırlar. Bunlara onun üzerinde çok durduğu ve bütün sosyal bozuklukların kaynağı saydığı ferdi ahlak unsuru da eklenmelidir. Tanzimat devri yazarlarının her bakımdan insan üzerinde durmalarını, ülkede çağın gereklerine uygun bir yeni insan tipi yaratmaya çalışmalarını tabii karşılamak gerekir. Çünkü kurulmasını istedikleri yeni düzen, önce bu yeni insanı yaratmakla mümkün olabilirdi. Ancak Batı medeniyetinin kabulü bahsinde Ziya Paşa, kapıların ardına kadar kayıtsız şartsız açılmasına değil, onun yalnız iyi yönlerinin alınmasına yani bir baraj konulmasına taraftardır. Gerek o günkü sosyal düzende şikayetçi olduğu aksaklıklar ve gerekse kendi özel yaşayışının ızdırapları ile yakından ilgili olarak, felsefi konulu şiirlerinde insandan, hayattan ve hatta bütün kainatın düzeninden sürekli bir sızlanma ve bunun doğurduğu bir şaşkınlık, bir küçüklük duygusu ve huzursuzluk içindedir. Şair sanki sosyal bozuklukların kaynağını ve sebebini kainatın kuruluşundaki düzene bağlamak ister. Bu kuruluş insan hayatını ızdırapla dolduracak bir düzende olduğu gibi, mahiyetinin gereğince anlaşılmasına imkan bulunmayışta insan için ayrı bir huzursuzluk sebebidir. Etrafımızı çeviren ve bizi tasaya ve huzursuzluğa götüren karanlıkları aydınlatabilecek tek ışık olan akıl da bu hususta yetersizdir. Böylece koyu bir agnostisizm, aklın yetersizliğe bağlanan ve dinin sınırlarını da aşamayan bu düşünüş tarzını tam bir serbest düşünüş olarak kabul etmeye imkan yoktur. Metafizik meselelere karşı tecessüs duyan ve onlara kendince bir karşılık arayan, dinin çemberinden çıkamasa da bu düşünüşü sadece serbest düşünüşe doğru bir yöneliş olarak kabul etmek daha doğru olur. Divan edebiyatı kültürü ile yetişen ve gençliğinde bu şiiri sürdürmeye çalışanlarla yakın dostluklar kurmuş olan Ziya Paşa'nın şiirlerinde, 18. yüzyıl şiirinin dil ve üslup özellikleri de göze çarpar. Oldukça zengin bir hayal gücüne ve zarif duygulara sahiptir. Rinçesine bir eda taşıyan aşk şiirlerinin yanı başında eski şiirin hakimane davranışı da mühim bir yer tutar ve asıl ününü de bu şiirlerine ve sosyal konulardaki hicivlerine borçludur. Ancak orta seviyede bir şair ve sanatçı olduğu için yeniliği şiirlerinde gereği gibi gerçekleştiremeyen Şinasi'den ve yeniliğe fikren bağlı olmakla beraber uygulamada ona pek yer vermeyen Ziya Paşa'dan sonra gerek şair ve gerek sanatçı olarak her ikisinden de çok daha üstün bulunan ve yeniliğe fikren bağlı olduğu gibi fiilen de daha çok hizmet eden şahsiyet ise Namık Kemal'dir. 21 Aralık 1840'ta Tekirdağ'da doğan Namık Kemal, annesini pek küçük yaşta kaybettiği için çocukluğunu anne tarafından dedesi ve valilerden Abdüllatif Paşa'nın yanında geçirdi. İlk öğrenimini İstanbul'da yaptıktan sonra özel dersler almaya başladı. Dedesiyle birlikte Kars ve Sofya'da bulundu. 1857'de İstanbul'a döndü. Özel olarak tamamıyla klasik bir edebiyat öğrenimi görmüş olan Kemal'in bu tarzda yazdığı şiirlerin sayısı da bu sırada oldukça kabarıktı. Batı dünyası ile henüz hiçbir teması olmadığı için eski edebiyatı devam ettirenlerin çevresine girdi ve Leskovçalı Galip Bey ile çok yakın dostluk kurdu. 1861'de aynı şairin şefliğinde kurulmuş olan Encümen-i Şuara adlı özel bir şairler topluluğunda da yer aldı. Fakat 1862 yılı başlarında Şinasi ile tanıştıktan sonra eski edebiyat çevresiyle ilgisini keserek tasviri efkarda çalışmaya başladı. 1865'te Şinasi Paris'e gidince gazeteyi tek başına çıkarmaya devam etti. Bu sırada hükümetin politikası aleyhine yazdığı yazılar gözden kaçmıyordu. Aynı tarihte Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin kurucuları arasına da girdi. 1867 Mayıs'ında cemiyetin hükümetçe haber alınması üzerine Paris'e kaçtı ve Mustafa Fazıl Paşa'nın maddi yardımını gördü. Kısa bir süre sonra Londra'ya geçerek orada Ziya Paşa ile birlikte Hürriyet Gazetesi'ni çıkardı ve 1868 siyasi muhalefetine devam etti. 1870'te Sadrazam Ali Paşa ile barışıp İstanbul'a döndü. Onun ölümünden sonra İbret Gazetesi'ni çıkararak 1872 tekrar muhalefete başladı. 1873'te ilk piyesi Vatan yahut Silistre'nin oynaması üzerine Kıbrıs'ta Magosa Kalesi'ne hapsedildi. 38 ay süren bu kalebentlik hayatı onun edebi çalışmalarının en verimli zamanıdır. Diğer 5 piyesi ile birlikte ilk romanını İntibah ve bazı tenkit eserlerini de bu sırada yazdı. 1876'da 5. Murad'ın tahta çıkması üzerine serbest bırakılarak İstanbul'a döndü. 2. Abdülhamid'in ilk zamanlarında Ziya Paşa ile birlikte Kanun-ı Esasi Encümeni, ilk Türk Anayasası'nı hazırlayan komisyonda çalıştı. Fakat padişahın aleyhinde bulunduğu yolundaki bir ihbarla tevkif ve muhakeme edildi 1877. Beraat etti ise de İstanbul'da bırakılmayarak aynı yıl Midilli Adası'nda önce ikamete memur ve sonra da oraya mutasarrıf tayin edildi. Rum ahalinin şikayetleri üzerine Rodos'a 1884, oradan da Sakız'a 1887 nakledildi ve 2 Aralık 1888'de orada öldü. Mezarı Bolayır'dadır. Ziya Paşa gibi Namık Kemal de şiirlerini sağlığında bir araya toplayıp yayımlamış değildir. Ölümünden çok sonra yapılmış olan baskıları arasında en iyisi şudur. Rıza Nur, Namık Kemal, Arap harfleri ile ve daha tam bir baskı. Türk Revü Bilik Dergisi İskenderiye 1936. Namık Kemal'in Şinasi ile tanışmasına kadar yazdığı şiirler aldığı klasik edebiyat kültürünün tesiri ile tamamıyla divan nazmı çerçevesindedir. Gerek şekil ve gerekse şiir anlayışı ve muhtevası bakımından divan nazmının bütün özelliklerine ve hatta o zamanlar divan nazmını sürdürenlerce büyük bir rağbet gören tasavvuf felsefesine de uygundur. Ancak kendinden çok daima çevresine yönelik ve kayıtlardan asla hoşlanmayan yaratılışı, onun ne divan şiirinin müsamahasız kaidelerini ve ne de bu felsefeyi samimiyetle ve uzun bir süre benimsemesine elverişli değildi. Nitekim Şinasi'nin tesirinde kalmaya başlayınca, divan nazmının özelliklerinden ve tasavvuftan sıyrılarak büyük bir hızla hayata, çevreye ve bu arada batı dünyasına yöneldi. Böylece Namık Kemal'in sanat hayatında ikinci ve asıl mühim dönem başlar. Bu dönemde o düşünüşçe tamamıyla batılıdır. Hisçe kendi çevresinin ve İslamiyet'in geleneklerine bağlı bulunmakla beraber hislerine kapılmamasını bilmiştir. Bunun içindir ki Ziya Paşa gibi dönüşler yapmamış ve Türk edebiyatının batılılaşması lüzumunu sonuna kadar savunmakla kalmayarak bütün edebi türlerde başarılı örnekler de vermiştir. Tanzimat hareketinin getirdiği sosyal prensiplere de uygun olarak cemiyet için sanat formülüne bağlı bulunduğunu bildiğimiz Namık Kemal'in bu ikinci dönemdeki şiirleri birinci dönemdekilerden sayıca çok daha az ise de genellikle sosyal bir muhtevadadırlar. İşledikleri temalar hürriyet, vatan, kanun, hak, adalet, ahlak kavramlarıdır. Bu şiirlerinde şekil bazen yeni ve bazen de eskidir. Fakat bu eski şekiller Ziya Paşa'da olduğu gibi klasik durumlarını korumayarak değişikliklere uğrarlar. Buna rağmen şiirlerindeki hakim vezin aruzdur. Heceyi pek az kullanmıştır. Yine Ziya Paşa'da olduğu gibi onun da ününü sağlayanlar sosyal konulardaki bu sayılı şiirleridir. Bunların bilhassa Vaveyla ve Hilali Osmani gibi yeni şekillerle yazılmış olanlarında gerek dil ve gerekse üslup bakımından büyük bir değişiklik göze çarpar. Dil konuşma diline yaklaşmakla kalmamış, söyleyişte klasik üsluptan tamamıyla ayrılmış ve Şinasi'nin üslubundaki kurulukla giderilerek canlı ve sevimli bir hale getirilmiştir. Bir hitabet edası, samimi ve pervasız bir erkek sesi bu üslubun en belli özellikleridir. Düşüncelerine tam bir samimiyetle bağlandığı için bu samimiyetten gelen bir sevimlilikle fikri muhtevadaki şiirlerini bile kuru bir didaktizmden kolaylıkla kurtarabilmiştir. Gazellerinde ise kelime sanatlarına sık sık başvurmakla beraber oldukça kuvvetli bir lirizme erişmiş, Fransız şiirinden yeni hayaller, yeni duygular da getirmiştir. Zamanını ve kendisini takip eden aydın nesilleri hürriyet ve vatan sevgisinin heyecanı ile dolduran Namık Kemal, Batılı Türk şiirinin kurulmasında en mühim rolü oynayan Recaizade Ekrem ve Abdülhak Hamid'e de şiddetle tesir etmiştir. Recaizade Ekrem ile Tanzimat şiirinin ikinci nesli başlar. Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal ve Ahmet Mithat'ı içine alan ve Tanzimat'ın sosyal esaslarını değişik ölçülerde edebiyatta da yaşatmaya çalışan ilk nesilden sonra Ekrem, Hamid, Sami Paşazade, Sezai ve Nabizade Nazım'dan kurulu ikinci nesil bu sosyal sanat anlayışını arka plana atarak daha çok yine değişik ölçülerde insanı ve onun şahsi macerasını ele alır. Böylece Tanzimat Edebiyatı'nda yeniden bir muhteva ve ona uygun bir dil ve üslup değişikliği kendini gösterir. Bu ikinci neslin başında bulunan ve hemen hemen bütün edebi türlerde eser veren Recaizade Ekrem, 1847'de İstanbul'da doğdu. Tanınmış bir ailedendi. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra bir askeri okula verildi ise de mizacına ve sıhhatine uymadığı için oradan ayrılarak hariciye nezaretine memur olarak girdi. Orada Namık Kemal ile tanışarak yakın bir dostluk kurdu. Bunun sonucunda Ekrem de tasvir-i efkara yazmaya başladı. Namık Kemal 1867'de Fransa'ya kaçarken gazetenin idaresini ona bıraktı. 1868'de Şura-i Devlet'in Danıştay kurulması üzerine üye yardımcılığına tayin edildi. Uzun süren memurluk hayatında Şura-i Devlet Tanzimat Dairesi üyeliğinde, Mektebi Mülkiye ve Galatasaray Sultanisi Edebiyat Öğretmenliklerinde, 1908'den sonra da Evkaf ve Marif Nazırlıklarında bulundu ve Meclis-i Ayan Senato üyesi iken 31 Ocak 1914'te öldü. Mezarı İstanbul'da Küçük Su Mezarlığı'ndadır. Şiir kitapları: Name-i Seher 1871, Yadigar-ı Şebab 1873, Zemzeme 1 1883, Zemzeme 2 1884, Zemzeme 3 1885, Tefekkür 1888, Pecmürde 1895, Necat Ekrem 1910, Nefrin 1916. Şinasi'den başlayarak yeni bir şiir dili kurmak için gösterilen çabaların nasıl bir yoldan geçtiğini biliyoruz. Şinasi'nin kolay anlaşılmaktan başka bir kaygı taşımayan Türkçe fakat cansız dili, Ziya Paşa ve Namık Kemal'de daha canlı fakat daha az Türkçedir. Buna rağmen bütün bu çabalamalar eskiden belli bir şekilde ayrılan yeni bir dil ve söyleyiş getirirler. Ekrem ile beraber yine dil ve üsluptan hareket edilerek yeni şiirin en ince noktalarına kadar bütün esaslarının sistemli bir şekilde açıklandığını görüyoruz. Tanzimat'ın ilk nesli edebiyatı sosyal ve manevi bünyeyi düzenlemek ve eğitmek için bir vasıta saydığı halde Ekrem ile edebiyat sosyal hizmetten çıkarak kendi kendisinin hizmetine girer ve böylece sanat için sanat formülü rağbet görmeye başlar. Eski şiirin fertçiliğine bu yeniden dönüşteki sebepleri 1880'den sonra gittikçe ağır basmaya başlayan romantizm koyu fertçiliğinde ve 2. Abdülhamit devrinin sosyal konularla uğraşma şiddetle karşı koyan siyasi şartlarında bulmak mümkündür. Ekrem edebiyat ve daha çok şiir hakkındaki düşüncelerini Mektebi Mülkiye'deki derslerinin notlarından oluşan Talimi Edebiyat 1879'dan başlayarak 3. Zemzemenin ön sözünde Takdiri Elhan 1886'da, Pecmürde 1895'te, Takrizat 1898'de ve bazı makaleleri ile özel mektuplarında etraflı bir şekilde açıklar. Fransız nazmının tekniğine ait bazı eserlerden de faydalanmak suretiyle meydana getirdiği Talimi Edebiyat Divan Edebiyatı'nın yazı kaideleri ile Fransız edebiyatının bazı yazı kaidelerini birleştiren bir eserdir. Genellikle sanat, sanatçı ve şiir hakkındaki düşüncelerini ise yukarıdaki diğer eserlerinde ve bazı makaleleriyle mektuplarında anlatır. Bu düşünceler gerek devrine ve gerekse Servet-i Fünun'un edebiyatına olan geniş tesirleri bakımından mühimdir. Ekrem'e göre şiirin tek gayesi güzelliktir. Şiir ne ahlaka hizmet etmek ne de mantığa uymak zorundadır. Şiir ahlak dışı olamaz, fakat ahlakla ilgilenmeye de mecbur değildir. La ahlaki, ahlakla ilgisizdir. Şiirin tek gayesi olan güzellik tabiatta ve insandadır. Güzel olan her şey şiirin konusudur. Böylece şiirin konusu birdenbire genişler. Ekrem şiirde hissi, hayali ve fikri olmak üzere üç türlü güzellik düşünür ve aynı zamanda onda Fransız klasik okulundan gelme bir görüşle hakikate benzerlik de arar. Şiiri bir bütün olarak kabul ettiği için muhteva ile birlikte şekilde de büyük bir titizlik gösteren Ekrem'in asıl üzerinde durduğu unsurlar dil ve üsluptur. Tanzimat edebiyatının ilk nesline aykırı olarak şiirin konuşma dilinden ayrı özel bir dile sahip olması lüzumunu savunur. Servet-i Fünun dilinin konuşma dilinden o kadar çok uzaklaşmasındaki hareket nokta onun bu düşüncesidir. Fakat aynı zamanda söyleyişin tabii ve külfetsiz olması lüzumuna da inanışı, onu üslupta, konuşma dilinin üslubuna ister istemez yaklaştırmıştır. Ancak Yadigar-ı Şebap'ta başlamış olan bu tekellüfsüz ve safdilane söyleyiş tarzı, Abdülhak Hamid'in sahrasında gelişirse de yaygınlaşmaz. Bu söyleyiş tarzının tutunamayışında, talim-i edebiyatın üçte birini kaplayan, üslup bahsinde sade, müzeyyen, süslü ve âli, yüksek olarak ayırdığı üslup çeşitlerinden kendisinin en çok müzeyyen üslubu tercih etmesinin de tesiri büyüktür. Bu yeni üslup anlayışında kelimelerin tek hedefi cümlenin anlamını kolay anlaşılır hale getirmek değil, onu güzelleştirmektir. Böylelikle kelime ifadede bir anlam unsuru olmaktan çok estetik bir unsur haline gelir. Bütün bunlara şiiri diğer edebi türlerden ayıran bir özellik ve yine batıdan gelme bir unsur olarak ilham perisi tasavvuru da eklenirse, Ekrem'in Türk şiirine tam bir plan halinde yerleştirmek istediği esaslar belirtilmiş olur. Fakat batılı Türk şiirinin bu mükemmel kuramcısını bir uygulayıcı olarak ele aldığımız zaman, ilk gözlemimiz düşüncelerini kendi eserlerinde gereği gibi gerçekleştiremediği olacaktır. Düşünce ile uygulama arasındaki bu ayrılığın sebepleri olarak, devrinin birçok şahsiyetleri gibi, kendisinin de ilk edebi kültürünü klasik Türk edebiyatından alışı, Tanzimat gibi bir intikal devrinde bulunuşu ve nihayet mizacının elverişsizliği gösterilebilir. Ekrem bir kuramcı olduğu kadar bir hamle ve icra adamı değildir. Bir icra adamı olmayışı elbette ki yeter derecede kudretli bir sanatçı olmayışı ile de yakından ilgilidir. Bunun içindir ki Türk edebiyatı tarihine birinci sınıf bir sanatçı olmaktan çok birinci sınıf bir kuramcı olarak girer. Ekrem'in divan nazmından hareket etmiş olduğunu, ilk şiirlerini toplayan Name-i Seher 1871'de açıkça görmek mümkündür.